Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bildiğiniz gibi Eğitim Dünyası programında ülkemizdeki eğitimle ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bazen zirveleri, konferansları duyururken eğitimdeki yine Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ortaya atılan bazı gelişmeleri Eğitim Dünyası programında müzakere ettiğimizi biliyorsunuz. Bu Eğitim Dünyası programını İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlandığında hatırlatmak isterim. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün yükseköğretim sınavına yani YKS sınavına giren bütün öğrenme arkadaşlarımıza, bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. İşte yarın da sınava tekrar girecekler, AYT sınavına girecekler. İnşallah başarılı, güzel bir sınav olmasını diliyorum. Her ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun, sınava giren bütün çocuklarımız vatanımızın ve alemimizin güzel evlatlarıdır. Onların canı sağ olsun diyoruz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında yine muhteşem bir zirveyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Yarın gerçekleşecek olan, yarın İstanbul Üniversitesi Ordinarius Profesör Doktor Cemil Bilsel konferans salonunda kapsamlı bir şekilde gerçekleşecek olan Eğitimde Zeka ve Yetenek Zirvesi üzerine Eğitim Dünyası programını şekillendirmiş olacağız. Peki bu programı kiminle paylaşacağız, kiminle müzakere edeceğiz? Öncelikle bu programın misafiri çok değerli arkadaşım, dostum. Aynı zamanda Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü, Ev Okul Derneği Başkanı, uzman psikolojik danışman ve rehber Hilmi Eren Bey ile bu sohbetimizi, müzakeremizi gerçekleştiriyor olacağız. Hilmi Eren Bey aynı zamanda Ev Okul Derneği Başkanı olarak Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı ile işbirliği içerisinde yarınki zirveyi gerçekleştiriyor olacaklar. Zirve Eğitimde Zeka ve Yetenek Zirvesi. İşte biz de bugün Eğitimde Zeka ve Yetenek Zirvesi'nin amacı nedir? Niçin böyle bir zirve düzenlenmeye ihtiyaç olmuştur? Eğitim dünyasında böyle bir zirveye neden ihtiyaç olmuştur? Eğitimciler, anne babalar, gençler yarın bu salonda nasıl bir vizyonla karşılaşacaklar? Onu müzakere edeceğiz. Yoğun programı içerisinde bize zaman ayıran kıymetli misafirimiz Sayın Hilmi Eren Beyefendi'ye hoş geldiniz diyoruz. İnşallah kendisine programın da başarılı geçmesini diliyorum. Sayın Hocam hoş geldiniz, safa getirdiniz.
Hoş bulduk Nur Bey, çok teşekkür ediyorum. Ben de bugün hem üniversite sınavına giren gençlere, ailelere başarılar, hayırlı neticeler diliyorum. Milli takımımız biraz bizi üzdü. Olsun, emekleri, gayretleri. Burada şu da çok önemli. Bazen neticeden ziyade çabayı ve emeği de görmek lazım. İstediğimiz netice olamasa bile bu YKS için de geçerli, bu bazen milli maçlar için de geçerli. Eğer bir çaba yoksa, çabasız netice olumsuzsa evet burada biraz daha hüzün de olabiliyor. Bu açıdan evlatlarımızın işte ders çalışırken, sınava hazırlanırken, sene sonu şimdi karneler gelmiş oluyor, notlar iyice neticelenmiş olacak. Bu süreçte çocuklarının sene içerisindeki gayretlerini görmeleri de çok önemli. Örneğin öğretmenler işte sınav yapıyorlar, imtihan yapıyorlar sene içerisinde. Bir derste 100 üzerinden bir öğrenci 98 alıyor ve sınıfın birincisi oluyor. Bir öğrenci de 15 alıyor. Diyor ki öğretmen, işte arkadaşımız birinci oldu, o 98 alanı alkışlatıyor. Olabilir. İkinci imtihan yapılıyor. Bu sefer 98 alan 95 alıyor ama yine birinci. 15 alan 89 alıyor. Öğretmen şunu diyebiliyor, arkadaşımız gene birinci oldu, alkışlayalım. Tamam birinci oldu ama o 98'den 95'e çekildi. Ötekisi 15'ten 89'a çıktı.
Ya, çok önemli.
Bu açıdan o ilerleme ve mesafeyi de görmek, görebilmek çok önemli. Bu amaçla hem bireysel, hem aile, hem eğitimci ve veliler için hem de ülkemizin gelişmesine biz de 15 demeyelim de 55'lerden 89'lara 95'lere çıkarabilmek amacıyla TÜZDEV, Türkiye Üstün Zekalı Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı ve Ev Okulu Derneği el ele birlikte Eğitimde Zeka ve Yetenek Zirvesi'ni gerçekleştiriyor. Sormuştunuz niçin böyle bir zirve yapılması gerekti diye. PISA sınavları var malumunuz. Bu PISA sınavları yıllardır yapılıyor ve gelişmekte olan ülkelerden, OECD ülkelerinden random, yani rastgele öğrenciler seçiliyor ve ülkelerin eğitim kalitesi sıralanmaya çalışılıyor. Evet. Türkiye, ülkemiz bu PISA sınavlarında bir takım birincilikler aldı bazı seneler ama önden değil. Yani evet, baş taraftan almadı maalesef. Ve yetkililer oturdular, baktılar ki ya bu kadar durumumuz vahim değil esasında. Evet. Neden böyle bir netice oluyor ve bu PISA'daki soru stili nedir, evet, diye bakıldı. Ve bir baktılar ki bizim şu an siz dinleyicilerin bazen ağzında da sıklıkla dolaşan yeni nesil soru dediğimiz beceri temelli, soru odaklı yöntemlerin uygulandığı görüldü. Peki nedir bu yeni nesil soru ve beceri temelli soru? ALES sınavına girenleriniz varsa değerli dinleyiciler aramızdan veya yakınlarınızdan, doktora ve yüksek lisans için girilen bir sınav türüdür. ALES'ten çıkanlar şunu der genellikle: ya vakit olsaydı, zaman olsaydı çoğunu yapardım. Vakit yetmedi, evet, süre yetmedi. İşte değerli arkadaşlar, bu yeni nesil sorular ALES tarzı sorulardır. Yani vakit olsa yapılabilecek, yani aslında cevabı içinde gizli sorulardır. Yani size Karlofça Anlaşması'nın tarihini sormaz soru yöntemi olarak ama der ki şu madde Karlofça Anlaşmalarındaki maddelerden bir tanesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Karlofça Anlaşması'nda yer alamaz. Bir mantık yürütmenizi ister. Problem çözme, mantık yürütme, stratejik düşünme, analitik düşünme becerisini ölçer. Bakın altını çiziyorum, beceri. Biz de okullarda öğretmenlerimizi yeni nesil soru, beceri temelli soru yöntemini telkin ediyoruz. Ama kabul edelim ki öğretmenlerimiz eski usulle yetiştirildiler. Yani ezberci eğitim tarzıyla öğretmenlikten, YÖK sisteminden dışarı çıktılar. Adapte olmaları bir takım zorlukları barındırıyor. Bu açıdan esasında eğitimde nasıl biz zekayı, yeteneği, yani beceriyi temel alırız ve bu çocukların kapasitelerini, potansiyellerini nasıl geliştiririz farklı ortamlarda konuşmak gerekiyor. Evet. Bu da ona bir katkı sunmuş oluyor esasında. Çünkü biz biliyoruz ki hem Ev Okulu Derneği hem TÜZDEV, kaybolan her bir yetenek bir cevher, ülkenin gelişmesine de bir olumsuz tablo ortaya koyuyor. Nasıl ki yeraltı kaynaklarımız var, bizim yerüstü, evet, zenginliklerimiz de var. Üstün zekalı, özel yetenekli çocukların erken dönemde fark edilmesi, desteklenmesi bireysel bir mesele değil. Evet. Milli bir mesele, bir memleket meselesi. Aynı zamanda çocukların kapasitelerinin korunması da. Sıfır atık diye konuşuyoruz. Evet. Çok da kıymetli. Ama hep heba edilen ekmeklerden, çöpe giden peynirlerden konuşurken bu da önemli ama bir de bizim heba ettiğimiz yetenekler, zihinler var. Ya. Bunların kaybolmaması, yani sadece bir üstün zekalı çocuğun kaybolması değil, normal gelişim gösteren bir çocuğun kapasitesini kullanamaması da bir atıktır esasında. Tabii. Bu yüzden yetenekte sıfır atık diyoruz. Evet. Yetenekte sıfır atık diyerek bu zeka yetenek zirvesini gerçekleştiriyoruz. Nerede olacak? Beyazıt'ta, İstanbul Üniversitesi'nde
İstanbul
olacak.
Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Hani cevherden mücevhere geçişte lider öğretmenlerin veya öğretmenlerin bu çocuklar keşfetme noktasındaki ipuçlarını yarın eğitimdeki yetenek ve zeka zirvesinde uzmanların dilinden duyacaklar diye anladım ben.
Aynen öyle. Evet. Bu program kaydediliyor. Yani evet, İstanbul'da olanlar yüz yüze katılmalılar bence. Nereden katılacaklar? Zeka ve Yetenek Zirvesi diye Google'a yazdıklarında birinci sırada zekayetenekzirvesi.com çıkıyor. Orada başvuru yapabilirler. Bir ücret çıkacak ama ücretsiz de katılabilirler. Nasıl? İGEDER kodunu yazabilirler.
Evet, hemen bunu paylaşalım Hilmi Bey. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerim, hanımefendiler ve beyefendiler, konuşmacımız, misafirimiz, aynı zamanda zirvenin yürütme kurulu üyesi Sayın Hilmi Eren Bey diyor ki, şu anda bizim radyomuzu dinleyenler eğer zeka ve yetenek zirvesi.com'a girdiklerinde sayfaya başvuru formunu doldurup İGEDER yazdıklarında,
kod bölümüne
İGEDER yazdıklarında ücretsiz katılım sağlayabileceklerdir. Dolayısıyla lütfen bunu kaçırmayalım. Bu yarınki muhteşem ve heyecan dolu, cevherden mücevhere giden bu yolculukta sizleri de aramızda görmek istiyoruz.
Evet.
Teşekkür ederiz efendim.
Yeri bir kere çok güzel. Yeri, evet, İstanbul'da. İstanbul'da, gerçek İstanbul'da, yani fethedilen İstanbul'da, Beyazıt'ta. Nerede? Türkiye'nin en köklü, en eski üniversitesinde. İstanbul Üniversitesi'nde. Yani Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te kurduğu Darül Fünun da, daha sonra işte Sahn-ı Seman diye geçiyor. Sonra 1933'te yanlış hatırlamıyorsam Cumhuriyet Tarihi İstanbul Üniversitesi diye yer alıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en eski üniversitelerinden, Beyazıt'ta Edebiyat Fakültesi'nde ve yine tarihi bir salonda. Kimler var? Bu konuda aslında söz söyleyen kişiler var. Alanın uzmanları var.
Çok kıymetli. Ben de onu soracaktım. Kimler var?
Evet.
Paydaşlarımız kimler diyecektim.
Mesela,
lütfen buyurun.
Acar Baltaş var, profesör doktor. Mesela Acar Baltaş'ın ben şu sözünü bazı konuşmalarımda, konferanslarımda da kullanırım. Der ki Acar Baltaş, bu tarafını ben söylüyorum ama sonrakini o söyler. Mesela küçük çocuklara sorun. Etrafınızda varsa, hatta bugün sorabilirsiniz. Büyünce ne olacaksın? Bu çok da klasik bir sorudur. Ve bu soruya çocuklar genellikle bilindik cevaplar verirler. Klasik cevaplar verirler. En çok duyduğumuz üç meslek nedir desem, şu an dilinizde mırıldanıyor olabilirsiniz. Doktor, öğretmen, polis gibi. Yeryüzünde üç meslek mi var? Hayır, bir sürü meslek var. Ama neden bunu söyler çocuk? Hastalandığında doktoru görür, sokakta polisi görür, okulda öğretmeni görür.
Kesinlikle.
Çevresi, dünyası bununla sınırlı olduğu için ifadeleri de bununla sınırlıdır. Çocuğun geleceğe dair bir hedefinin, bir hayalinin, bir tutkusunun olması için, der ki Acar Baltaş, ilkokuldan itibaren çocuklarınıza sömestrede ve yaz tatilinde vereceğiniz en güzel hediye, onu bir yerde çalıştırmaktır der. Bu varlıklı olmanız bu duruma mani değil. Güvendiğiniz bir fırıncının yanında çocuğun çalışması, onun tam buğdayı, kepeği, çavdarı, unu, ekmeğin serüvenini öğrenmesi, bir ahşap ustasının yanında bir marangoz çalışması yapması, bir avukat arkadaşınızın yanında ofiste fotokopi çekmesi onu hayata hazırlayan en güzel etmenlerden birisidir der. Acar Baltaş bizimle. Profesör Nevzat Tarhan bizimle, Üsküdar evet. Üniversitesi'nden. Nevzat Hoca da aynı zamanda zeka ile birlikte ahlak ilişkisini de vurgular.
Evet.
Burası da önemli. Hatırlar mısınız sevgili dinleyiciler? Selçuk Parsadan diye birisi vardı.
Evet, iyi hatırlıyorum.
Bakın bu kişi Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı'nı dolandırdı. Hüküm de giydiği için şu an zikredebiliyorum. Vefat da etti. Allah rahmet eylesin diyelim, ne olursa olsun. Fakat bu kişi hakikaten çok yetenekliydi. Yani bir taraftan da bir saygı tarafı da var. Çünkü Cumhurbaşkanı'nı, genel başkanı, başbakanı dolandırıyorsun sen yani. Nasıl bir yetenek, nasıl bir kabiliyet. Bu açıdan o kapasiteyi böyle bir yerde kullandı o kişi. Belki de ülke kalkınmasına, insanlığın faydasına bir şeyler için yapsaydı belki neler yapardı.
Şu anda daha farklı anıyor olacaktık.
Tabii.
Dolandırıcı olarak anmayacaktık.
Aynen öyle. Değerli dostlar, Profesör Doktor Uğur Sak var. Evet. Anadolu Üniversitesi'nden. Uğur Sak'ın özelliği şu. Biz Türkiye'de, ülkemizde maalesef İthal zeka testleri kullanıyoruz. İşte isimlerini de söyleyeyim. KES zeka testi, Viskar zeka testi, Stanford Binel, Leiter gibi testler kullanıyoruz. Uğur Sak bu gidişata bir dur dedi.
Evet.
Ve Anadolu Üniversitesi Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Türkiye'nin ilk yerli ve milli zeka testini geliştirdi. Bilsemlerde de kullanılan ASİS zeka testi ve dünyadaki geçerlik güvenilir çalışması en kapsamlı zeka testi.
Evet.
Bu zeka testinin de geliştirisi Uğur Sak aramızda. ASİS zeka testinin de şu an Türkiye'deki tüm hakları Evokul Derneği'nde eğitim hakları. O açıdan da gurur duyuyoruz. Profesör Ayşegül Ataman bizimle. Ayşegül Ataman özel eğitimin annesi olarak bilinir değerli Nuri Hocam. Kendisi tabii
aynı zamanda BİLSEM'in
BİLSEM'de de öncülükleri vardır. Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok büyük etkileri olmuştur. Ve üstün zekalı, özel yetenekli çocukların ülkede bir gündem olmasına çok büyük öncülük etmiştir. Çok tatlı bir sunumu vardır, o da bizimle. Ayşe Esra Arslan bizimle. Yaratıcılık testi geliştiricisi aynı zamanda,
evet,
Ayşe
evet.
Esra Arslan. Bu açıdan o da kıymetli profesör doktor. Profesör doktor Gül Karadeniz Gözeri, İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü. Profesör Hikmet Gülşah Tanyıldız bizimle. O da İstanbul Çocuk Üniversitesi'nin müdürü. Çocuk üniversitelerini de şu açıdan bilmeniz önemli sevgili dinleyiciler. Eğer böyle çevrenizde de bildiğiniz farklı gelişen, gelişimi yüksek potansiyeli olan çocuklar varsa, devlet veya özel okula ilave üniversiteler bünyesindeki bu çocuk üniversiteleri onları geliştiriyor. Bu açıdan şöyle bir katkıda bulunayım. Bazen işte diyorlar hocam bilsem sınavına girsin mi ya da kazandı ama versek mi vermesek mi? İşte çocuk üniversitesi diyorlar ama hocam gerek var mı? Ya da bilsem imtihanını değerlendirmelerini geçti ama hocam bir baktım böyle bilseme gittim ziyarete gittim. Ne bileyim yani müdür, öğretmenler hiç evet. beni tatmin etmedi. Yani hani amiyane tabirle tırt geldi. Ki öyle bir şey yok onu söyleyeyim. Öyle bile olsa yani bilsemdeki eğitmenler sizi tatmin etmiyor bile olsa ya da çocuk üniversitesi gerçekten faydalı mı gibi şüpheniz varsa bile değerli dostlar çocuğun kendisi gibi ve kendisinden daha iyi seviyede çocukların olduğu yerlerde etkinliklere katılması, eğitimlere katılması onu geliştirir. Biz buna akran zenginliği diyoruz. Evet, evet. Parfümcüyle dost olursanız parfüm evet, kokarsınız. Evet. Kasapla dost olursanız et kokarsınız. Bu açıdan çocuklarınızı bir parfümcü dükkanına sokmanız önemli. Profesör Mustafa Serdar Köksal bizimle. Mustafa Serdar Köksal o da ikinci bir yerli zeka testinin geliştiricisi KZP.
Onu bilmiyorum.
Köksal, evet. Köksal zeka testinin geliştiricisi oldu o da.
Yeni mi o?
Yeni. Ha. Yeni bir çalışma. O da aramızda. Uzman doktor Kerem Dündar bizlerle. Kerem Dündar da yine beyin ve zeka ilişkisini ve yapay zekayla da ilişkiyi anlatan çok kıymetli bir konuşmacı. Doçent doktor Ayça Köksal konuk bizlerle. Özellikle üstün zekalı çocuklardaki sosyal duygusal gelişim konularını ele alır Ayça hocam. Yani sadece zeka zihinsel gelişim değil onların sosyal ve duygusal gelişimi meselesi önemli. Doktor Bahar Eriş bizlerle. Bahar Eriş'in Her Çocuk Üstün Yeteneklidir kitabından da yola çıkarak onun aslında her çocukta geliştirilmesi gereken yönlere yaptığı vurguları ben çok kıymetli buluyorum. Evet. Bu açıdan şöyle bir onun kitap başlığına bir ekleme yapayım. Değerli dostlar, benim babamın elmayı kesme stili böyle yuvarlak dilimler evet. şeklindedir. Elmayı sapından tuttuğunuzu düşünün, sallıyorsunuz. Normalde dikine kesilir değil mi? Dikine dilimler yaparız. Babam öyle yapmazdı elmayı, portakalı. Onu yan çevirdiğinizi, sapın yana geldiğini düşünün. Bıçağı böyle ortadan keserek yuvarlak dilimler şeklinde keserdi. Elmayı tam ortadan ikiye kestiğinizde, bıçağı tam ortadan vurduğunuzda o elmanın ortasında çok güzel bir şekil çıkar. Biliyorsunuz o şekli. Yıldız şekli çıkar. Yıldız bazıları şekli çiçek çıkar. Der. Evet, evet. Yıldız şekli çıkar. Her elmanın içinde bir yıldız var sevgili dostlar. Ve biz inanıyoruz ki her çocuğun içinde de bir yıldız, bir yetenek, bir cevher var. Ama işte anne baba olabilmek, ama işte eğitimci olabilmek evet. o yıldızı ortaya çıkarabilmekte evet. yatıyor. Tabii ben bunu söyleyince bazıları diyorlar ki hocam Hilmi hocam siz biraz üstün zekalılarla da özel ilginiz var. Nasıl yani her çocuğun içinde yıldız varsa ona üstün zekalılık farkı nerede diyebiliyorlar. Bazı yıldızlar vardır ki gece yolumuzu aydınlatacak kadar parlaktır. Çok güçlü ışığı vardır. Bazı yıldızlar vardır ki gözümüzü kıstığımızda biraz ondaki ışığı görürüz. Biraz böyle gözümüzü kısmamız lazım. Bazı yıldızlar var ki çıplak gözle göremeyiz. Bir alet edevatla baktığımızda görürüz bir teleskopla. Bazı yıldızlar vardır ki ışığı henüz bize ulaşmamıştır. Yolculuğu devam ediyordur. Bir gün gelecektir. Öyle çocuklar var ki yine aynı şekilde ben buradayım diye haykırır, ışığını verir bize. Zaten kendisini gösterir çocuk. Bazı çocuklar vardır ki biraz odaklanmanız, iyi gözlem yapmanız gerekir ondaki ışığı görebilmek için. Bazı çocuklar vardır ki gözlemle de göremezsiniz. Bir takım ölçümler, yetenek testleriyle, testlerle ondaki gizli yetenekleri görürsünüz. Bazı çocuklar vardır ki bugün vermiyor ama yolculuğu devam ediyor. Bir gün o yeteneğini de ortaya koyacak diye düşünüyoruz. Doçent Doktor Mahmut Çiftil hocam geliyor yine. Bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Doçent Doktor Serkan Demir o da yine Çocuk Üniversitesi Cerrahpaşa orada aktif. Doçent Doktor Tamer Ergin var. O da KES testinin Türkiye'deki sorumlusu ve bilişsel müdahale programı dediğimiz bir programın yürütücüsü. TÜZDEV'in Genel Müdürü Yusuf İslam Akay var. Ben Deniz varım. Ve TÜZDEV'in genel başkanı operatör doktor Sayın Kemal Tekten var. Kemal Bey de bu konuyu misyon edinmiş. Hem medyada hem uluslararası camiada bunun konuşulmasına ön ayak olmuş çok değerli bir şahsiyet. O da yarın aramızda olacak. Bu açıdan İstanbul'da olanları davet ediyoruz. İgeder koduyla zekayetenekzirvesi.com'dan ücretsiz kaydolabilirler. Ya İstanbul'da değilim kaydedilecek yine kayıt yapsınlar. kaçırmasınlar. O kayıt çekimler onlara iletilmiş olacak, aktarılmış olacak.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Yani öyle. Gerçekten dolu dolu bir program. Bir güne muhteşem bir heyecan sığdırmışsınız.
Evet.
Yani ben de birkaç kez kongre düzenlemiş birisi olarak, hem İGEDER'de erken çocukluk kongresi düzenledik. 3 gün sürdü. Daha sonra TÜZDEV olarak TÜZYEK. TÖZOK.
TÖZOK'la.
TÜZDEV olarak kongrenin ismini tam hatırlayamadım ama Türkiye Özel Yetenekler Kongresi diye
yaptık, evet.
Kongre yapmıştık.
Cevahir'de miydi?
Cevahir'de yapmıştık. Evet, evet. 2017 yılında. Siz bizim 2-3 günde yaptığımızı bir güne sığdırmışsınız. Yani bu kadar muhteşem hocaları davet etmekte herhalde Hilmi Hocam'ın başarısı diye düşünüyorum.
İki kurum bir araya gelince bu oluyor. Şimdi vaktimiz var mı biraz?
Buyurun, buyurun.
İTO da zannediyorum hala görevine devam ediyor diye biliyorum. Kurumsal İletişim Müdürü Şükrullah Dolu var. Anmış olayım onu. Onun bir kitabı var. Evet. Nuri Bey. Aslan kral değildir. Kral olan aslanlardır. Kendisi bir aslan düşkünü. Hmm. Her sene birkaç defa Afrika ülkelerini ziyaret eder. Türkiye'de Aslan Müzesi diye bir müze kurdu. Fakat aslandan yola çıkarak bir kitap yazmış. Hmm. Kitabın adını da söyledim. Diyor ki orada, aslan tek başına hiçbir şey. Bizondan kaçar, zürafadan kaçar, böyle komik hayvanlardan, sırtlandan kaçar. Ama ormanların kralı aslan lakabını almasının sebebi birlikte hareket etmeleridir. Hmm. Bir aslan pusuya yatar, o panik yaptırır, diğeri kovalar, ötekisi boğazına saldırır. Takım olarak hareket ettiklerinden hep başarılıdırlar.
Güzel.
Ve dünyada iş hayatına baktığınızda bir takım yapılanmalar, buna masonik yapılanmaları da katabiliriz. Bir takım başarılı örgütlerin altındaki sır aslan taktiğini kullanmasıdır. İsrail'in dünyadaki şu anki görünür başarısının sebebi aslan taktiğini kullanmasıdır. Hmm. Böyle varlıklı insanların aslan heykellerini evlerin girişine koymaları, bir takım firmaların amblem olarak aslan sembollerini kullanması, masonik yapılanmasında aslan sembolünün önemli olması da biraz buna dayanır der. Biz aslan taktiğini uyguluyoruz. Ev Okulu Derneği TÜZDEV bir daha iki etmiyor. Çok daha fazlası ediyor.
Çok daha büyük bir sinerji oluşuyor.
Sinerji oluşuyor, öyle diyeyim.
Teşekkür ediyorum. Biz de Ev Okul Derneği'ne ve TÜZDEV'e bu güzel organizasyon için yarın başarılar diliyoruz. İnşallah coşku yarın salona yansıyacak ve daha sonra oradaki öğrenilen bilgiler sınıflara, evlere taşınacak. Ümidimiz bu. Çünkü kaybedecek hiçbir çocuğumuz yok. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çocuklarımız bizim yerüstü hazinelerimiz. Vakfımızın başkanı Sayın Kemal Tekten Yerüstü Hazinelerimiz diye bir kitap da yazarak hem üstün zekalı çocuklara dikkat çekiyor hem de bütün çocukların biraz önce yıldız benzetmesine baktığımızda önemli olduğunu ifade ediyor. Ve her çocuk iyi öğretmene ihtiyaç duyar ve her çocuk keşfedilmeyi bekler. Bunlar çok kıymetli sözler. Şimdi burada kamuoyunun da bilmesi açısından ifade etmek istiyorum. TÜZDEV'i aşağı yukarı Türkiye Üstün Zekalı ve daha çok da vakfı olarak neye amaç edindiği hemen isminden belli.
Belli, evet.
Şimdi gelelim Ev Okul Derneği'ne. Evet. Şimdi radyoya girmeden önce de arkadaşlar sordular bana. Hı-hı. Ev Okul Derneği amacı ne?
Evet.
Yani neyi kastediyoruz? Biz biraz önce okulun bir takım sınırlıklarından bahsettik.
Evet.
4 duvar arasında kaldığını eğitimin, sosyal hayata taşınmadığını, taşınamadığını. İşte okulların bazen bekleme istasyonu gibi kullanıldığından bahsedince eğitimin aile vurgusunu yapmaya çalıştık. İşte bu arada sizin geleceğinizi ifade edince onun üzerine Ev Okul Derneği'ne böyle bir amacım var falan dedi. Ben de radyoda sorarım. Ev Okul Derneği'ne amacın efendim? Ne iş yapıyorsunuz?
Evet. Evet. Homeschool diye aslında İngilizce kaynağından geliyor. Akademik eğitimin evde verilmesi mantığı var. Fakat bizim vizyonumuz Türkiye'deki her bir evi eğitim ve mutluluk yuvasına dönüştürmek. Biz okuldaki eğitime ilave, şu an yasal değil Türkiye'de homeschool sistemi. Okuldaki eğitime ilave evde eğitimin önemine inanıyoruz. Çünkü şunu vurguluyoruz biz. Çocuğun ilk 6 senesi. Altın senesi. Bir ne ekliyoruz o 6'ya? Ve bu dönem aslında anne babayla geçirilen, yoğun geçirilen bir dönem. Ve biz diyoruz ki aslında ev eğitimin merkezidir. Aslında eğitim evde başlar ve aslında her ev bir okuldur diyoruz. Çocuğun ilk yuvası annesinin karnı, ilk okulu da evidir diyoruz. Dinleyicilerimiz bir hatırlasınlar, okul hayatını bir şöyle gözlerinde canlandırsınlar. Öğretmen sınıfta, çocuklar şimdi ders anlatmayacağım. Askerlik hatıralarımdan bahsedeceğim. Bir dedemin oyuncak hikayesi var. Onu size anlatayım mı dediğinde bir anda çıt ses kesilir, çıt çıkmaz, herkes öğretmeni pür dikkat dinler. Yani dersten uzaklaştıkça sınıf güzelleşir. En çok sevilen dersler hangileridir? Çocukların en çok sevdiği dersler hangileridir? Bir düşünün lütfen. Beden eğitimi dersini çok severler. Tabii. Çünkü bahçede işlenir. Resim dersini de severler çünkü atölyede işlenir. Fen dersini de sevebilirler, laboratuvarda işleniyorsa. Evet. Türkçeyi bile sevebilirler, bahçede çimenlerin üstünde kameriyenin altında kompozisyon yazılıyorsa. Yani sınıftan uzaklaştıkça okul güzelleşir.
Evet.
Müze gezisi deyince ne anlarsınız bilmiyorum ama bir müzeye gitmek anlaşılır değil mi? Yani İstanbul'daysanız Topkapı Sarayı, Ayasofya falan filan. Okul gezisi deyince ne anlaşılır? Okula gitmek mi anlaşılır? Hayır. Okul gezisi deyince okul müdürlüğü tarafından yapılan başka yerlere yapılan geziler anlaşılır.
Evet.
Okuldan uzaklaştıkça da eğitim güzelleşir. Biz ansokul değiliz Nuri Bey. Okul karşıtı değiliz asla ama Milli Eğitim Temel Kanunu 17. maddesi der ki eğitim sadece okulda, sırada, sınıfta değil, sokakta, çevrede, iş yerinde ve her yerdedir. Biz eğitimin her yerde olduğuna inanıyoruz. Ve bu yerlerin birincisi, okul dışındaki yerlerin birincisi ev.
Ev,
aile. Eğer biz aileyi doğrultursak gölgesi de doğrulur. O gölge çocuktur.
O zaman şöyle mi? Yarınki zirvede de aslında sizin konuşmanızın içerisinde veya diğer akademisyenlerin konuşmalarının içerisinde eğitimi dört duvarın ötesine taşımak, ev, aile, okul,
evet,
doğa bütünün içerisinde ele almanın vurgusu mu olacak?
Tabii yer yer o da olacak. Belki bütün konuşmacılarımız buna değinmeyecek ama ben mesela özellikle buna değiniyorum, evet, değinmeye de çalışıyorum. Çünkü ben anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise bütün bu kademelerde rehber öğretmen, psikolojik danışman olarak görev yaptım. Yaklaşık bir 10 senedir de üniversitelerde yarı zamanlı ders veriyorum diyor hocam. Üniversitelerde bazen akademisyenlerle sohbet ederken sizin bu radyoda az önce konuştuğunuz gibi dert yanıyorlar akademisyenler. Diyorlar ki ya hocam eski kalite kalmadı, eski nitelik kalmadı. Bu liselerden bu çocuklar niye böyle geliyorlar, tıntın geliyorlar, çok boş geliyorlar, biz ne yapabiliriz ki diyorlar. Lisede görev yaptığımda da öğretmenler odasında diyorlar ki öğretmenler, ya hocam bu ortaokuldaki branş öğretmenleri bu çocuklara hiçbir şey vermemiş mi? Çok boş geliyorlar diyorlar, biz ne yapabiliriz ki diyorlar. Ortaokulda görev yaparken branş öğretmenleri öğretmenler diyorlar ki, ya hocam bu ilkokuldaki sınıf öğretmenleri bu çocuklara hiçbir şey vermemiş mi? Çok boş geliyorlar, biz ne yapabiliriz ki diyorlar. İlkokulda görevde yaptım. Sınıf öğretmenleri öğretmenler odasında, ya bu okul önceciler, anaokulu da bir şey vermemiş mi? Biz ne yapabiliriz ki diyorlar. Anaokulunda da görev yaptım sevgili dinleyiciler. Okul önceciler ne diyorlar biliyor musunuz? Aile çok önemli. Anne baba bir şey vermediyse biz ne yapabiliriz ki? Tabii ki hep birlikte olacak. Tek bir taraf değil ama önce aile. Çünkü tabula rasa dediğimiz bir şey var. Yani çocuk boş bir levha olarak dünyaya geliyor. Gazali de bunu destekler. Evet. Bu açıdan bu ilk 6 sene anne babadaysa önce anne babayı biz doğrultacağız. Onu yetiştireceğiz. Okulu da destekleyecek. Bu arada homeschool'a da gelince biz Türkiye'de ev okulunun yasallaşmasını da savunuyoruz. Fakat her çocuk ve her aile ev okuluna uygun değil Nuri Bey. Yani bu ülkede şu an %1'lik bir kesim ev okulunda daha hem mutlu hem de ülkeye faydalı olacaksa o %1'in de ihtiyacı karşılanmalı. Nasıl İmam Hatip'i var, meslek lisesi var, açık lisesi var. Ev okulu da alternatiflerden biri olmalıyı savunuyoruz. Neden? Amerika'da şu an %17'si çocukların akademik eğitimi evde alıyor. Ve Stanford, Yale, Harvard gibi üniversitelere gitme yüzdeliği ev okulundan mezun olanlar da daha yüksek. Fakat bir yere geleceğim. İlk akla şu geliyor. Peki sosyallik yani.
Ben de onu soracağım.
Akranlarıyla ne olacak falan. Amerika'da 100'ün üzerinde foundation var. Vakıf var. Ev okulu vakfı. Bu vakıfların belli misyonları var. Devlet bunlara hibe de veriyor. Haftanın belli günleri. Pazartesi, çarşamba, cuma. O vakıflar aracılığıyla çocuklar bir araya geliyorlar. Sanat, spor, işte resim, müzik bir takım çalışmalarda yer alıyorlar. Sosyallik yönleri de bütün araştırmalarda bu çocuklar yüksek. Fakat bir kural var. Amerika'da anne baba mülakata giriyor. Üniversite mezunu olma koşulu var. O mülakattan geçiyor. Arada denetimler var. Yani şunu diyorum. Hocam işte biz çalışıyoruz. Hayır size uygun değil. Veya işte hocam ben ilkokul mezunuyum. Hayır maalesef. Yani o çocuğu bir şekilde tatmin edebilecek bir yapı lazım. Bir de hakikaten bunu tercih edenler son zamanlarda İngiltere'de, Amerika'da falan işte gifted dediğimiz o tür çocuklar. Bu yüzden Nuri Hocam, işte 13 yaşında üniversiteyi bitiren çocuk, 14 yaşında doktora öğrencilerine ders veren çocuk gibi haberleri biz homeschooling sisteminin uygulandığı ülkelerden duyuyoruz. Yani erken mezuniyet koşulu var.
Bu homeschool ilk okul öncesi dahil bütün kademeler için geçerli,
geçerli
mi?
Geçerli. Üniversiteye kadar geçerli.
Üniversiteye kadar geçerli.
Yani ilkokul, ortaokul, lise için
yani,
geçerli.
Amerika'da vardığını biliyorum, Almanya'da biliyorum ama İngiltere'de. İngiltere'de
var.
De, evet biliyorum.
Var.
Bu ne kadar yaygın Avrupa ülkelerinde?
Avrupa ülkelerinde yüzdelik olarak biraz daha düşük. Fakat belli başvurularla gene alıyorsunuz.
İngiltere'de yüksek ama.
Yüksek. İngiltere ve Amerika'da çok yüksek. Amerika'da çok yüksek. Pandemi ile birlikte de iyice arttı. Mesela pandemi öncesinde %9, pandemi sonrası %17.
Buna şöyle ihtiyaç var. Biliyorsunuz istatistiklerde ev genci sayısı Türkiye'de arttı.
Evet, evet.
Okul cazibe merkezi olmaktan çıktı.
Evet.
Şu anda lise düzeyindeki çocuklar için bir tehlike gibi gözükse de okul ev gençleri
evet.
için. Aslında alt gruplar için de bu böyle ama evet. aileler zorla gönderiyorlar.
Evet.
Yani öz okulda olsa fark etmiyor. Çocuğun okula gelmesi isteksiz. Bir de bu bireysel farklılıklar ve sosyal medyanın gelişimi elimizdeki tabletle birlikte bencil bir yaşam. Çocuğu okuldan uzaklaştırıyor. Bir,
evet.
iki, okulu hala dört duvarda sınırlı tutuyoruz.
Evet.
Bu yaklaşımdan da uzaklaşamadık. Dolayısıyla okul sevimli değil bana göre. Çocukların gözünde okullar maalesef sevimli değil. Gelmek zorunda olduğu için geliyor. Dikkat ettiğim zaman şöyle baktığımda çocuk okula ne diye geliyor? Arkadaşını görmek için geliyor. Okulu özlediniz mi diye sorduğumuzda yüksek sesle cevap alamıyorum. Ama arkadaşlarınızı özlediniz mi dediğimde evet sesi çıkıyor. Öğretmenlerinizi özlediniz mi dediğimde yine evet sesi yüksek çıkıyor. Ama okul dediğimizde çocukların kafasında bir şey çağrıştırmıyor. Belki kavram itibariyle evet okulu öğretmen ve öğrenciden oluşur ama gerçekten sosyalleşmek için okula ihtiyaç var. İşte ama ev okul derneği veyahut da homeschool
evet.
uygulamalarında dediğiniz uygulamalar oluyorsa bir takım vakıflar sayesinde o bir zenginlik. Çünkü insan
Doğru.
sosyal bir yaratık. O anlamda sosyal çevre önemli. Ben başarılar diliyorum. Buna ihtiyaç var.
Evet.
Ben de destekliyorum bunu.
Evet.
Diğer bir açıdan da destekliyorum. Çünkü okullar kültür aktarım noktasında zayıfladı.
Evet.
Öğretmenler rol model olma bakımından zayıfladığını görüyorum. Yani ben coğrafya bilgisi öğretmek için okula gitmenin saçma olduğunu düşünüyorum. Yani
evet.
Ben coğrafya öğretmeniyim.
Evet.
Fizik öğretmek için de saçma. Çocuk okula gelecekse benden bir takım değeri, kültürü, hassasiyeti alacaksa... ...konuşmamdan nezaketi, duruşumdan zarafeti... ...yaşantımdan milli, manevi, kültürel kodlarımı öğrenecekse gelsin. Onun dışında niye gelsin ki okula? Yani
Doğru.
ihtiyaç mı abi? Vallahi ihtiyaç değil.
Evet.
Şöyle düşünüyorum. Yapay zeka çok güzel coğrafya anlatıyor.
Çok güzel anlatıyor.
YouTube'da çok güzel anlatıyor. Bana ihtiyaç yok. Bunun için diploma almak da mantıklı değil yani.
Evet.
Fizik içinde geçer, matematik içinde geçer. Düşünüyorum şimdi.
Evet.
Her geçen gün de bu böyle olacak. O zaman okula gelecekse gerçekten bir anlamı olması lazım. Şimdi okulcu da okulu eleştiriyor.
Ya sizden bunu duymak çok kıymetli ama o vurgunuz çok önemli. Yani okulların bir yaşam alanı
haline gelmesi lazım.
Doğa, sanat, spor ve beceri gelişimini destekliyor olması çok. Çünkü bilgiye erişim artık hakikaten.
Dediğiniz gibi geziye gittiği zaman mutlu oluyor çocuk.
Evet.
Yani gezi dediğiniz zaman katılım çok yüksek oluyor. İşte
evet.
Özellikle lise çocukları için
evet.
söylüyorum bunu. Yani ben sizin bu projenizi ve bu bakışınızı şu anda destekliyorum. İnşallah bakanlığımız da hem online okula hem de ev okuluna homeschool veya işte eski tabirle.
Kaçınılmaz olarak gelecek gibi gözüküyor. Hocam. Yani bu şu
şurada... hassasiyet olan aileler için çok önemli.
Doğru.
Yani çocukları kaybediyoruz bazen okullarda.
Yani şu an kitle anlamında ev okulu Türkiye'nin en büyük STK'sı pozisyonunda.
Öyle mi?
Tabii. YouTube'da 60 bin abonesi var. Instagram'da 230 bin organik
takipçisi
var.
İnşallah bu organizasyon TÜZDEV'le birlikte büyük bir güce ulaşıyor.
Tabii öyle. Çünkü bu ailelerin de talebi. Bir de tabii pandemide biz çok bir büyük ivme yakaladık. Okullar kapanınca Nuri Bey, insanlar internete girip Google'a evde okul, ev okulu, evde eğitim deyince karşılığına ev okulu derneği
evet,
çıktı.
Evet.
Biz böyle 8-10 milyonluk bir kitleye eriştik o dönemde, onu da devam ettiriyoruz.
Şimdi kapanışa doğru gelelim isterseniz, vaktimiz
Tabii.
de bayağı sona ermiş. Şimdi inşallah yarın saat 9'da 18 saatleri arasında
evet.
birbirinden kıymetli konuşmacıların ve zengin içeriklerin yer aldığı dolu dolu bir program bizleri bekliyor. Ben sizin konuşmanızdan böyle anladım.
Doğru.
Dinleyicilerimiz de programın ayrıntılarını zekayetenekzirvesi.com adresinden inceleyebilir. Başvuru yapmamış olanlar da buradan başvuru gerçekleştirebilir.
İGEDER kodunu da.
Bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz de İGEDER kodu ile de ücretsiz kayıt yaptırabilir.
Aynen.
Bu da radyonun müjdesi oldu.
Evet.
Son olarak size şu soruyu soracağım. Bizleri dinleyen Erkam Radyomuzun başında bizleri dinleyen, araçların başında bizleri dinleyen anneler, babalar, eğitimciler, gençler için son sözünüz ne olur?
Evet. Ne olursa olsun, az önce söylediğim gibi üstün zekalı vesaire, hani zeka ve ahlak dedik. Biz birbirimize sevgimizi söylemeyi unuttuk. Bugün bu saatte hayattaysa anneniz babanız, yakınınızdaysa çocuğunuz, sarılarak, arkadaşınız bu arada, hem cinsiniz bir arkadaşınız da olabilir, hiç fark etmez. Ona bunu bugün ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Var ya peygamberimizin de sözü, müminin mümini sevmesi ve sevdiğini söylemesi güzeldir buyuruyor. Bu sosyal toplumumuzda çok azaldı. Sevgiyi söylemek, sevgiyi ifade etmek. 10 gündür, 20 gündür görüşmediğiniz babanızı arayıp, eşinizi arayıp, çocuğunuzu arayıp ya da bizzat söyleyip ya da bir arkadaşınızı, yani uzun zamandır görüşmediğiniz bir lise dostunuzu, üniversiteden bir arkadaşınızı arayıp söyleyin. Emin olun bugününüz çok güzel geçecek, çok ferah geçecek. Sevgi dolu, yetenek dolu, kapasite dolu, memleket derdiyle dolu bir gelecek bizi beklesin diyorum. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün eğitimde yetenek ve zeka zirvesinin yürütme kurulu üyesi, E-Okul Derneği Başkanı, Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü, uzman psikolojik danışman ve rehber Hilmi Eren Beyefendi ile yarın heyecanla yapılacak olan zirveyi konuştuk. Detaylı açıklamaları yaptık. Katılımcılar hakkında bilgi verdik. Bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimizin nasıl başvuru yapabileceğini ifade ettik. İnşallah bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla. Rabbim emanet olunuz.